Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 18. ayrım. 17. bölüm. Jess Barrow yavaşça başladı. Başlangıç aşamasını, deneylerini ve araştırmalarını, insan beyninin dışarıdan gelen dürtülere verdiği tepkiler karşısındaki hayranlığını anlattı. Duyular ve teknoloji sayesinde duyuların güçlendirilmesini de. Zevk ve ceza için yapabileceklerimiz. Daha yüzeyin altına bile inmiş değiliz. Yapmaya çalıştığım şey bu diye açıkladı. Yüzeyin altına ve daha derinlere inmek. Rüyalar Dallas, ihtiyaçlar, korkular, fantaziler. Bütün hayatım boyunca beni harekete geçiren tek şey müzik oldu. Açlık, tutku, acı, neşe. İçeri girebilirsen ve zihni gerçekten araştırmak için kullanabilirsen neler olur? Dolayısıyla sen de bunun üzerinde çalıştın dedi Eve. Kendini buna adadın. 3 yıl boyunca. Aslında daha fazla ama tasarım, deneyler ve mükemmelleştirme için tam 3 yıl harcadım. Sahip olduğum en son sent bile buna gitti. Şu anda neredeyse hiçbir şeyim kalmadı. Bu yüzden geri dönmek zorundayım. Bu yüzden size ihtiyacım var. Ve Mavis, senin bana ulaşmak için kullandığın bir araçtı. Benden dolayı da Rourke'a ulaşacaktın. Bak, Jess ellerini kaldırdı ve yüzünü ovaladı. Ve ellerini tekrar masanın üzerine indirdi. Mavis'i seviyorum ve gerçekten bir yeteneği olduğunu biliyorum. Evet, droid kadar boş ve kafasız olsa bile onu kullanacaktım, doğru. Ama Mavis çok yetenekli. Ona hiçbir zarar vermedim. Yaptığım tek şey onu biraz cesaretlendirmekti. Karşılaştığımızda ego seviyesi neredeyse sıfıra yakındı. Bunu çok güzel maskeliyordu ama daha önce olanlar yüzünden kendine olan güvenini kaybetmişti. Ben ona bunu geri verdim. Nasıl? Jess bir an tereddüt etti ama kaçmaya çalışmakla işleri daha da zorlaştıracağını anladı. Pekala, ona doğru yönde birkaç küçük telkinde bulundum. Bunun için bana teşekkür etmeli diye ısrar etti. Onunla çalıştım ve doğal yeteneğini kaybetmeden parlamasını sağladım. Kendin duydun, her zaman olduğundan çok daha iyiydi. Onun üzerinde deney yaptın dedi Eve. Sadece bunun için bile Jess'e asmak isteğiyle tutuşarak, haberi ve rızası olmadan. Bir droid kobay faresi gibi değildi. Tanrı aşkına ben sistemi mükemmelleştirdim. Bir parmağını Feeny'e uzattı. Sen değerini biliyorsun. Gerçekten çok güzel dedi Feeny başıyla onaylayarak. Ama bu onu yasallaştırmaz. Lanet olsun. Genetik mühendislik yasa dışıydı. Fahişelik de öyle. Bu bize ne kazandırdı? Uzun bir yol kat ettik ama hala karanlık çağlardayız. Bu zihni hayallerin bile ötesinde zorlamak ve hayal ettiğimiz şeyi gerçekleştirmek için büyük bir fırsat. Bunu göremiyor musunuz? Hayallerimizin gerçekleşmesini hepimiz istemiyoruz. Bu seçimi bir başkası adına yapma hakkını sana veren ne? Pekala, Jess bir elini havaya kaldırdı. Belki birkaç kez fazla ileri gitmiş, fazla heyecanlı davranmış olabilirim. Sizler de buna yakalanmış olabilirsiniz. Ama sizinle yaptığım tek şey zaten orada olan bir şeyi ortaya çıkarmaktı. O gece stüdyodayken şehvet dürtülerini biraz yükselttim. Ne zararı oldu? Başka bir zaman hafızanı biraz dürttüm ve birkaç kilidi kırdım. Neler yapılabileceğini göstermek ve böylece doğru bir zamanda sana ve Rourke'a bir iş teklifiyle yaklaşabilmek istedim. Dün gece... O noktada feci şekilde yanlış bir hesaplama yaptığını bilerek sustu. Pekala, dün gece çok fazla ileri gittim. Ton aşırı koyuydu. Ben de onunla sürüklendim. Tekrar canlı seyirci önünde gösteri yapmak, uyuşturucu almak gibidir. İnsanı hipnotize eder. Belki onun üzerine biraz fazla yüklendim. Ama bu istemeden yapılmış bir hataydı. Tekrar gülümsemeye çalıştı. Bak, bu cihazı kendi üzerimde defalarca denedim, belki onlarca kez. Hiçbir kalıcı zararı yok. Sadece geçici bir ruh hali değişimi yaratıyor. Ve o ruh halini de sen mi seçiyorsun? Bir kısmı da o. Standart cihazlarla çok fazla kontrol edemezsin ve gerekli derinliğe inemezsin. Benim geliştirdiğim şeyle bir ışık gibi açıp kapatabilirsin. Cinsel ihtiyaç ya da tatmin, melankoli, enerji, gevşeme adını siz koyun. Ölüm isteği? Hayır. Jess başını iki yana salladı. O tür oyunlar oynamam ben. Ama her şey sonuçta senin için bir oyun, öyle değil mi? Düğmelere basıyorsun ve insanlar dans ediyor. Elektronik tanrısı sensin. Asıl büyük resmi gözden kaçırıyorsunuz diye karşı çıktı Jess. İnsanlar bu tür bir beceri için ne bedeller ödeyebilir biliyor musunuz? istediğin her şeyi hissedebilmeyi sağlayan bir makine için. Eve, Feeney'in getirdiği dosyayı açtı. İçindeki fotoğrafları Jess'in önüne açık olarak koydu. Sence ne hissettiler Jess? 4 cinayet kurbanının morgda çekilmiş resimleriydi. Hissetmelerini istediğin en son şey neydi ki yüzlerinde birer gülümsemeyle öldüler? Jess, ölümün kendisi kadar soğudu ve bir ceset gibi bembeyaz kesildi. Gözlerini kapamayı başaramadan önce dehşet dolu bir ifadeyle fotoğraflara baktı. Hayır, mümkün değil, hayır. Öne eğildi ve sağlık merkezinde verdikleri sabah kahvaltısından midesinde kalanları boşalttı. Zanlının geçici olarak rahatsızlandığı kayıtlara geçirilsin dedi Peabody duygusuz bir ses tonuyla. Temizlik ve sağlık görevlilerini çağırayım mı Teğmen? Evet, lütfen diye mırıldandı Eve, Jess kusmaya devam ederken. Bu sorguyu saat 10.15'te bitiriyoruz. Dallas, Teğmen Eve. Kayıt bitti. Harika bir beyin, berbat bir mide. Feeney köşedeki su dolabına gitti ve bir bardak su doldurdu. Al bakalım evlat dedi. Birazını içmeye çalış. Jess'in gözleri sulanmıştı. Mide kasları bir gerilip bir gevşiyordu. Elleri titrediği için Feeney bardağı ağzına götürmesine yardım etti. Beni bununla suçlayamazsınız dedi sonunda. Bunu yapamazsınız. Bunu göreceğiz. İçeri giren görevlilerin Jess'i revire taşıyacak olan mobil sandalyeyi içeri sokabilmeleri için Eve kenara çekildi. Biraz havaya ihtiyacım var diye mırıldanarak dışarı çıktı. Bir dakika Dallas. Feeney görevlileri yönlendirmek ve dosyaları toparlamak için Peabody'ye bırakarak Eve'in arkasından koştu. Konuşmamız gerek. Benim ofisim daha yakın. Dizi zonklayınca Eve alçak sesle bir küfür savurdu. Buzlu bandajın işi bitmek üzereydi ve yenilenmesi gerekiyordu. Kalçasıysa inanılmaz bir acı veriyordu. Dünkü o patlama senin canını çıkardı değil mi? Eve topallayarak yürümeye devam ederken Feeney sempatik bir tavırla ona baktı. Henüz doktora görünmedin mi? Sonra, şu anda zamanım dar. Serseriye midesini yerine koyması için bir saat verelim. Sonra onunla tekrar ilgilenelim. Henüz avukat istemedi ama uzun sürmez. Sonuçta beyin kalıpları ile kurbanınkileri karşılaştırdığımız takdirde tutarsa bunun bir önemi kalmaz. Sorun da bu zaten. Otur biraz diye önerdi Feeney ofise girdiklerinde. O bacağının üzerindeki yükü biraz kaldır. Oturmak sakat olan dizimin kas katı kesilmesine neden oluyor. Sorun nedir diye sordu ve kahveye yöneldi. Hiçbir şey tutmuyor. Eve yavaşça dönerek ona bakarken Feeney'in yüz ifadesi üzgündü. Bütün yığın içinde bir teki bile tutmuyor. Daha tanımlanması gereken bir yığın örnek var ama kurbanların kalıpları elimde. Dwayne üzerinde otopsi taraması yapılamadı ama en son çektirdiği fiziksel taramayla karşılaştırdığımda o da tutmadı. Eve aniden koltuğuna çökerek kala kaldı. Emin olup olmadığını sormaya gerek yoktu. Feeney köşelerdeki tozları arayan bir hizmetçi droid kadar dikkatliydi. Pekala, onları başka bir yerde tutuyor olabilir. Stüdyosu ve evi için arama izni aldık mı? Bir ekip şu anda onunla ilgileniyor ama henüz bir rapor almadım. Kilitli bir kasası ya da benzer bir şey olmalı. Eve gözlerini kapadı. Lanet olsun Feeney, işleri bittikten sonra neden onları hala elinde tutsun ki? Muhtemelen yok etmiştir. Kibirli ama aptal değil. O kalıplar kendisi için bir son anlamına gelir ve kendisi de bunun farkındaydı. Olasılık yüksek ama yine onları hatıra olarak saklamış olabilirdi de. İnsanların sakladıkları şeyler beni asla şaşırtmaz. Geçen yıl karısını doğrayan o adamı hatırlıyor musun? Gözlerini saklamıştı. Lanet olasıca bir müzik kutusunun içinde. Evet, hatırlıyorum. Bu baş ağrısı da nereden geldi diye merak etti ve rahatlamak için şakaklarını ovdu. Bakarsın şansımız yolunda gider. Eğer öyle olmazsa en azından şimdi şansımız var ve onu yıkmak için iyi bir kozumuz. Konu da bu zaten Dallas. Feeney, Eve'in masasının kenarına oturdu ve cebindeki bademli şekerleme torbasını çekip çıkararak yemeye başladı. Bu bana doğru gelmiyor. Ne demek istiyorsun? Nasıl doğru gelmiyor? Onu köşeye kıstırdık. Onu kıstırdık tamam ama cinayet konusunda değil. Feeney, şekerlemelerden birini daha ağzına attığında yüz ifadesi düşünceliydi. Kendimi bir türlü ikna edemiyorum. O cihazı tasarlayan kişi bir dahi ve biraz kendi içine dönük olduğu açık. Elimizdeki adam bir dahinin, taşkınlık da dahil olmak üzere, bütün özelliklerine sahip ve buna çocuksuluğu da ekleyebilirsin. Bütün bunlar onun için bir oyun gibi ve üzerinden para kazanmak istiyor. Ama cinayet? Sen sadece konsola aşık oldun. Bu doğru diye itiraf etti Fini, gizlemeye gerek duymadan. Bu adam zayıf Dallas ve zayıflığı sadece midesinde değil. İnsanları öldürmek onu nasıl zengin edebilir ki? Eve bir kaşını kaldırdı. Sanırım daha önce hiç kiralık katil terimini duymamışsındır. Bu adam böyle bir şey yapacak cesarete sahip değil. Fini bir şekerleme daha yedi. Üstelik amacı ne olabilir ki? O insanları rastgele mi seçti? Bir de şu var, bilinçaltlarına girebilmek için aynı ortamda olması gerek. Aletin belli bir menzili var. Ama adam ölümlerin hiçbirinde olay yerinde değildi. Uzaktan kullanılabilen bazı becerilerden söz etti. Evet, elinde güzel bir alet vardı ama böyle bir opsiyonu yok. Ben bulamadım. Eve, umudu sönmüş olarak arkasına yaslandı. Burada bana hiç de güzel haberler vermiyorsun, Fini. Sadece düşünmek için malzeme veriyorum. Eğer bu işlerde parmağı varsa mutlaka yardım almıştır. Ya da daha kişisel, portatif bir aleti var demektir. Sanal gerçeklik gözlüklerine uyarlanabilir mi? Bu fikir Fini'nin gözlerine yeni pırıltılar getirdi. Emin değilim, bunu anlamak biraz zaman alır. Umarım zamanın vardır. Elimdeki tek ipucu bu Fini. Eğer onu deşmeyi başaramazsam cinayetlerle birlikte elini kolunu sallaya sallaya gidecek. Elimizdekilerle onu uzun süre içeride tutamayız. Eve gergin bir tavırla dişlerini sıktı. Psikolojik değerlendirme isteyecek. Kendisine koz satın alabileceğine inandığı her şeyi deneyecek. Belki Mira onu yakalayabilir. Biraz ara verdikten sonra onu oraya gönder diye önerdi Fini. Bırak Mira ile birkaç saat geçirsin. Bu arada sen de kendine bir iyilik yap. Eve gidip biraz uyu. Yeterince uzun süredir ayaktasın. Neredeyse yere yığılacaksın artık. Belki öyledir. Whitney ile görüşmem gerek. Birkaç saat ara vermek kafamı toparlamamı sağlayabilir. Bir şeyleri gözden kaçırıyor olmalıyım. Bu kez Somerset ortalıkta görünmüyordu. Eve bir hırsız gibi sessizce içeri girdi ve basamakları toparlayarak tırmanmaya başladı. Yatağa gidene kadar giysilerini parça parça yere bıraktı ve yatağa uzandığında hırsla içini çekti. 10 dakika sonra sırt üstü uzanmış bir halde tavanı seyrediyordu. Ağrılar yeterince kötü diye düşündü yüzünü buruşturarak. Ama saatler önce aldığı uyarıcının etkisi yavaş yavaş geçiyordu ve arkasında baş dönmesiyle karışık bir yorgunluk bırakıyor, bütün vücudu karıncalanıyordu. Uyuyabileceğini hiç sanmıyordu. Kendini davanın parçalarını dağıtıp tekrar birleştirirken buldu. Her seferinde yapboz, bir öncekinden farklı bir şekilde birleşti ve sonunda bütün gerçekler ve teorilerle karmaşık, belirsiz bir hale geldi. Böyle giderse Mira ile bir araya geldiğinde etkili bir iş ortaya çıkaramayacaktı. Uyku yerine güzel, sıcak ve uzun bir banyo yapmaya karar verdi. Hemen yerinden kalkarak bornozunu üzerine geçirdi. Somerset'ten uzak durmak niyetiyle asansöre bindi ve alt katta solaryuma giden patikanın yakınında indi. Lagün havuzunda bir seans ihtiyacı olan tek şeydi. Bornozunu çıkarıp bir kenara atıp kokulu çiçekler ve gerçek taş duvarlarla çevrelenmiş olan karanlık suya doğru yürüdü. Ayak parmağını daldırdığında suyun ılık olduğunu fark etti. İlk basamağa oturdu ve paneli köpüklerle birlikte duş için programladı. Su çalkalanmaya başladığında müzik için uygun bir havada olmadığına karar verdi. Önce suyun üzerinde biraz süzüldü. Çalkalanan su ağrıyan yerlerini okşamaya başladığında iniltilerini kimse duymadığı için memnun oldu. Bitki kokularını ciğerlerine çekti. Suyun üzerinde sürüklendi. Basit zevklerin tadını çıkardı. Yorgunlukla uyarıcının etkisi sonunda rahatlamada uzlaştı. İlaçların fazlasıyla önemli olduğunu düşündü. Suysa harikalar yaratıyordu. Tembel bir şekilde dönerek yüzmeye başladı. Başlangıçta kasları ısınırken korkunç ağrı verdiği için yavaş yüzdü. Sonra biraz hızlandı ve uyarıcının geri kalanını eritmeyi, bu arada da kendine doğal bir egzersiz fırsatı yaratmayı düşündü. Süre dolduğunda ve su yatıştığında uzun, ritmik kulaçlarla yüzmeye devam etti. Siyah, parlak zemine inene kadar daldı ve orada anne karnında bir embriyo gibi bir süre kaldı. Sonra yüksek sesle inleyerek su yüzüne çıktı. Balık gibi yüzüyorsun. Eve, güdüsel olarak yan tarafında asılı durmasına alışkın olduğu tabancasına uzandı. Ama sadece çıplak kaburgalarına dokunabildi. Gözlerini gölgeleyen suyu silkelediğinde Rehena'yı gördü. Çok klişe bir söz. Rehena havuzun kenarına yaklaştı. Ama doğru. Ayakkabılarını çıkarıp bir kenara bıraktı ve bacaklarını suya uzattı. Sakıncası var mı? Keyfine bak. Eve kendini tutucu biri olarak görmezdi ama elinde olmadan suya biraz daha battı. Çıplak yakalanmış olmaktan nefret ediyordu. Rourke'u mu arıyordun? Hayır, aslında az önce yanından ayrıldım. O ve William hala yukarıda ofisteler. Bir randevum için gitmek üzereydim. Muhteşem parlak kızıl buklelerini işaret etti. Şu yığınla ilgili bir şeyler yapmam gerekiyor. Somerset burada olduğunu söyledi. Ben de bir uğrayayım dedim. Somerset, Eve'in yüzünde acı bir gülümseme belirdi. Demek yine de onu görmüştü. Birkaç saat kendime zaman ayırma fırsatı buldum. Bundan yararlanabileceğimi düşündüm. Ve çok güzel bir yer seçmişsin. Rourke'un böyle muhteşem oyuncakları var değil mi? Evet, öyle de denebilir. Dün akşamdan ne kadar zevk aldığımı söylemek için seni görmek istedim. Seninle pek konuşamadım, çok kalabalıktı. Sonra da göreve çağrıldın. Polisler pek sosyal varlıklar sayılmaz dedi Eve. Kendini aptal gibi hissetmeden nasıl dışarı çıkıp bornozunu alabileceğini düşünürken. Rehena uzandı, bir avuç su aldı ve yavaşça döktü. Umarım dehşetli bir şey değildi. Kimse ölmedi ama senin kastettiğin şey bu değil. Eve kendini gülümsemeye zorladı. Gerçekten de hiç sosyal davranmıyordu ve daha iyi bir iş çıkarması gerektiğini düşündü. Aslında üzerinde çalıştığım davaya biraz ara verdim. Bir şüpheliyi ele geçirdik de. Bu güzel. Rehena başını yana eğdi ve meraklı gözlerle Eve baktı. Daha önce konuştuğumuz intihar davasıyla bir ilgisi var mı? Şu anda o ya da bu şekilde bir şey söyleyebilecek durumda değilim. Rehena gülümsedi. Polis ağzı. O ya da bu şekilde üzerinde biraz düşündüm. Şu dava ya da adına ne diyorsan muhteşem bir hikaye olur. Teknolojiyle o kadar meşguldüm ki uzun süredir herhangi bir şey yazmadım. Konuyu çözdüğünde ve halka açıklanabilecek hale geldiğinde umarım seninle detaylı bir şekilde konuşma imkanım olur. Muhtemelen bu olabilir. Eve biraz yumuşamaya karar verdi. Sonuçta bu kadın bir uzmandı ve belki yardımı olabilirdi. Bu arada şüpheli şu anda Doktor Mira tarafından inceleniyor. Davranış ve kişilik değerlendirmelerine hiç ilgi duydun mu? Elbette, kesinlikle. Mira'dan biraz farklı bir açıdan. Bir paranın iki yüzü olduğumuzu söyleyebilirim. Nihai teşhisimiz genellikle aynı olacaktır. Ama farklı yöntemler kullanıyor ve farklı açılardan yaklaşıyoruz. Sanırım bunlar bitmeden önce iki farklı bakış açısına ihtiyacım var dedi Eve, Rehena'yı tartarak. Güvenlikle çalışmak için lisansın var mı? Var. Rehena bacaklarını tembel tembel sallamaya devam etti ama gözleri ilgiyle bakıyordu. 4. seviye, B sınıfı. Çok iyi. Eğer gerekirse devlet için geçici danışman olarak çalışmaya ne dersin? Uzun saatler, berbat şartlar ve düşük bir ücret önerebilirim. Böyle bir teklifi kim geri çevirebilir ki? Rehena saçlarını arkaya atarak güldü. Aslında elimi biraz kirletmek için yeni bir fırsat doğmasını isterim. Makinelerle çalışarak laboratuvarlarda geçirilen uzun saatler hoşuma gidebilir. William da bunu çok sever ama adama ihtiyacım var. Sana bir iş verebilirim. Doğal bir şekilde dışarı çıkmak yerine suda saklanmanın daha aptalca olduğuna karar vererek Eve ayağa kalktı. Bana nasıl ulaşabileceğini biliyorsun. Tanrım, Eve, sana ne oldu böyle? Rehena aniden bacaklarını sudan çekti ve ayağa kalktı. Bütün vücudun mavi siyah. Bu da işin tehlikeli yanı işte. Kıyıya bırakılmış olan temiz havlulardan birini kaptı ve tam üzerine sarmaya başladığında Rehena havluyu tutup çekti. Sana bir bakayım, muayene olmamışsın ve tedavi görmemişsin. Parmaklarını Eve'in kalçasına bastırdı. Hey, sakıncası yoksa beni rahat bırakır mısın? Kesinlikle sakıncası var. Rehena sabırsız bir tavırla Eve'in gözlerine baktı. Ah, şunu kesip hareketsiz durur musun? Benim de kadın olmam ve kadın vücudunu iyi tanımam dışında bir de doktorluk sertifikam var. Dizine ne yaptın böyle berbat görünüyor. Buz bandajı. Şimdi biraz daha iyi. O zaman daha kötü halini görmek istemezdim. Neden bir sağlık merkezine gitmiyor ya da en azından polis merkezindeki revire uğramıyorsun? Çünkü onlardan nefret ediyorum. Ayrıca zamanımda olmadı. Şimdi zamanın var işte. Şu masaj masasına uzanmanı istiyorum. Arabadan hemen ilk yardım çantamı alacağım ve yaralarınla ilgileneceğim. Bak Reyna, teşekkür ederim. Reyna çoktan uzaklaşmaya başladığı için sesini yükseltmek zorunda kaldı. Ama sadece çürük. Eğer kalçanda herhangi bir kemiğin zarar görmediyse şanslısın. Bu moral bozucu sözden sonra Reyna asansöre bindi ve kapılar hemen kapandı. Ah, teşekkürler. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Eve teslim olarak havluyu çıkarıp attı ve mor salkımlarla sarılmış bir çardağın altındaki minderli masaj masasına doğru yürüdü. Reyna elinde şık bir deri çantayla döndüğünde Eve masaya daha yeni yerleşmişti. Kadın bir hayli hızlı diye düşündü Eve. Bir randevun olduğunu sanıyordum. Arayıp saatleri değiştirdim. Şimdi uzan da şu dizine bir bakalım önce. Evde servis için fazladan para alıyor musun? Reyna çantasını açarken hafifçe gülümsedi. Eve çantanın içine bir bakış attı ama hemen başını çevirdi. Tıptan nefret ediyordu. Bu servis bedava olacak. Pratik olarak düşünebiliriz. Yaklaşık 2 yıldır bir insan üzerinde çalışmamıştım. Bu çok rahatlatıcı. Reyna mini tarayıcısını çıkarıp yaralı dizi incelerken Eve gözlerini kapadı. Neden insan üzerinde çalışmadın? Kırılmamış. Bu da bir şey sayılır. Ama kötü burkulmuş ve şişmiş. Neden mi? Reyna tekrar çantasına daldı. Bir nedeni Rourke. William'la bana geri çeviremeyeceğimiz bir teklifle geldi. Para baştan çıkarıcıydı ve Rourke hangi düğmelere basması gerektiğini iyi biliyor. Dizine soğuk bir şey bastırılırken Eve dişlerini sıktı. Sen söylüyorsan. Davranış kalıplarına ve uyarıcı etkilerine karşı uzun zamandır özel ilgi duyduğumu biliyordu. Sınırsız finansal imkanlarla yeni bir teknoloji yaratma fırsatı kaçıramayacağım kadar önemliydi. Kibir, yeni bir şeyin parçası olma fırsatına karşı koyamaz ve insanın arkasında Rourke olunca başarı kesindi. Eve, gözlerini kapamanın bir hata olduğunu anladı. Başı dönmeye başlamıştı. Kalçasındaki zonklama azalmıştı. Reyna'nın nazik parmaklarının kalçasının üzerine serin ve kaygan bir şey sürdüğünü hissediyordu. Omzuna da aynı tedavi uygulandı. Acının yokluğu bir yatıştırıcı etkisi yaptı ve Eve neredeyse uykuya dalmak üzere olduğunu fark etti. Hiç kaçırmaz. Hayır, onu tanıdığımdan beri hiç kaçırmadı. Birkaç saat içinde bir toplantım var dedi Eve. Önce biraz dinlen. Reyna yara lapasını Eve'in dizinden kaldırdı ve şişin çoktan inmiş olduğunu görünce memnun oldu. Şimdi buna başka bir merhem koyacağım ve yine buzlu bandajla saracağız. Uzun süredir kullanmadığın için eklemin biraz kasılmış olabilir. Önümüzdeki birkaç gün boyunca arada sırada çalıştırmanı öneririm. Tabii, çalıştırırım. Bütün bunlar dün gece şüpheliyi yakalamaya çalışırken mi oldu? Hayır, daha önce. Şüpheli bana hiç sorun çıkarmadı, aşağılık herif. Eve sert ve sıkıntılı bir tavırla kaşlarını çattı. Ama onu henüz kıstıramadım. Bir türlü yeterli kanıt bulamadım. Bulacağından eminim. Tedaviye devam ederken Reyna'nın sesi son derece yatıştırıcıydı. İşine çok bağlısın. Seni haber kanallarından birinde görmüştüm. Charis'i Dwayne'le birlikte kirişte otururken. Hayatını riske atmıştın. Onu kaybettim. Biliyorum. Reyna yaraya uyuşturucu krem sürdü. Berbattı. Şok ediciydi. Sanırım senin için de öyleydi. Aşağı düşerken yüzünü ve gözlerini yakından gördün. Gülümsüyordu. Evet, bunu görebiliyordum. Ölmek istiyordu. Öyle mi? Güzel olduğunu söyledi. Nihai deneyim. Reyna elinden geleni yapmış olduğunu düşünerek başka bir havlu aldı ve Eve'in vücuduna sardı. Buna inanan bazıları var. Ölümün nihai insan deneyimi olduğuna inanıyorlar. Tıp ve teknoloji ne kadar ilerlese de hiçbirimiz ondan kaçamıyoruz. Hepimizin kaderi buysa bir engel yerine bir hedef olarak görmekte ne sakınca olabilir ki? Bence mücadele edilmesi gerekir, kanın son damlasına kadar. Herkesin mücadele edecek enerjisi ve gücü yoktur Eve. Bazıları sadece teslim olur. Eve'in elini tuttu ve nabzını ölçtü. Bazıları direnir ama hepsi gider. Onu ölüme biri gönderdi. Bu da cinayete girer. Yani benim alanım. Reyna, Eve'in kolunu bir havlunun altına soktu. Evet, sanırım öyle. Biraz uyu. Somerset'te seni zamanında uyandırmasını söyleyeceğim. Teşekkürler. Gerçekten. Önemli değil. Evin omzuna dokundu. Dostlar arasında böyle şeylerin önemi olmaz. Bir an için Eve'i inceledi, sonra elmas taşlı saatine baktı. Zamanını kaydırdığı randevusuna yetişmek için acele etmek zorundaydı ama hala halletmesi gereken küçük bir iş vardı. İlk yardım çantasını topladı, Eve için masanın üzerine bir tüp uyuşturucu krem bıraktı ve aceleyle çıktı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 316. Devamı 19. ayrımda.